Ayrım 26.
Şimdi İkbal'i kurtarmak lazım. Her şeyden evvel, bütün dünyadan evvel bana o lazım. Halbuki bende para yok. 5 para yok. Ali Şekip bir şey söylemek için yutkundu. Ahmet Cemil söyletmedi. Bak, yalnız o mümkün değil. Anlıyor musun? Eliyle sözünün katiyetini, kesinliğini göstererek ilave etti. Senden ve hiç kimseden... Bu son sözü söylerken Hüseyin Nazmi'yi düşünüyordu. O ziyafet gecesinden beri Ahmet Cemil ondan firar ediyordu, kaçıyordu. Bütün bu sefaletleri, yoksullukları ondan saklamaya, esasını pek iyi tayin edememeksizin lüzum görüyordu. Güya hülyalarının şu inkirazıyla, bitişiyle, aşkı arasına mani, engel, bir set koymak, kalbinin şu karışık tufanından o emel çiçeğine bir katrenin bile sıçramasına imkan bırakmamak istiyordu. Ali Şekip'ten emniyet sandığının kapısında ayrıldı. Bir an evvel eve giderek alabildiği paraları Sabiha Hanım'a vermek, evden çıkarken pek fena bir halde bıraktığı İkbal'i görmek için acele ediyordu. Kapıyı açmak için Seher biraz gecikti. İçeriye girince merdiven başına bırakılmış su kovalarıyla Seher'in perişan hali dikkatine çarptı. Onun sualini beklemeden Seher söyledi. Siz gidelden beri küçük hanımdan kan boşanıyor. Ne kan, ne kan. Sonra kapıyı iterek kapadıktan sonra iri vücudu ile dargın çehresiyle Ahmet Cemil'in önüne geçti. Bu adamın bütün ettiklerini yanına mı bırakacaksınız dedi. Ahmet Cemil'in cevap vermeye vakti yoktu. Kendi kendisine çocuk düşmüş olacak. Bu bence daha iyi. Fakat onu kurtarabilsem diyordu. Yukarıya koştu. Hafifçe kapıyı itti. İkbal bal mumundan yapılmış sarı bir heykel gibi derin bir dalgınlıkla yatağa yatırılmıştı. Validesi karyolanın altına seccadenin üstüne oturmuş. Büyük musibetlerin dehşet devresini takip eden sükun, sakinlik. Zamanlarına mahsus bir bitkinlikle ellerini dizlerinin etrafına kilitlemiş, dalgın bir nazarla, bakışla, meçhul bir noktaya bakıyordu. Ahmet Cemil ayaklarının ucuna basarak ilerledi. En evvel İkbal'e baktı. O gözleri yarı açık, dudakları solgun bir pembelikle, dişlerinin üzerinde gergin, terden ıslanmış saçları, fil dişi gibi donuk, sarı duran şakaklarıyla alnına yapışmış, yorgun, uzun nefeslerle uyuyordu. Onun bu manzarasından elin bir his, acı bir duygu ile bu sevgili vücudu bir gün yine böyle fakat şimdi yorganı hafif hafif kaldıran şu nefesler kesilmiş olarak görebilmek ihtimalinden titreyerek gözlerini ayırdı. Annesinin yanına çöktü. Düştü mü? Dedi. Sabiha Hanım vaziyetini değiştirmeyerek kaşlarını kaldırdı. Belki diyordu. O vakit Ahmet Cemil bu bir hüküm vermeyen cevaba hiddet eder gibi oldu. O halde yine tabibi getirtmeli dedi. Tekrar kalktı. Sabahtan beri yorulan bacaklarıyla tekrar koşmak, tabibi aramaya gitmek lazım geldi. Tabip başını sallıyor. Ateşe karşı koyabilmeli diyordu. Ahmet Cemil şimdi tehlikeyi daha vuzuh ile açık görüyordu. Bu adamın ağzında şu söz bütün korkularının esassız olmadığını anlatıyordu. Demek ki ateşe karşı konulmayacak olursa o zaman bir medet. Yardım. Umarak tabibin yüzüne bakıyor, ondan cesaret verecek, tesliye, teselli edecek bir söz, bir işaret, bir hiç bekliyordu. Fakat bu adamın aldatmak istemeyen çehresi, yüzü, ciddi vakur, ağırbaşlı ve endişe ile doluydu. Hepsini söylememek istiyormuşçasına basık duran dudakları fena diyor gibiydi. Şimdi onun tembihlerini zapt edebilmek, uyarılarını tutabilmek, ittihaz olunacak tedbirleri, alınacak önlemleri anlamak için zorluk çekiyor, zihninin içinden bütün idrak kabiliyetlerini, anlayış yeteneklerini silip süpürerek götüren bir sel akıyor, bir bora geçiyordu. Sabiha Hanım, o hiçbir şey anlamıyormuş, bütün hissi ve fikri donmuş gibi boş nazarıyla bir onun, bir oğlunun yüzüne bakıyor, artık ağlamayarak, kenarları yanan gözleriyle, şu içeride sarı donuk benzi bir ölüye benzeyen kızını elinden alıp almayacaklarını soruyor gibiydi. Ahmet Cemil'e yine koşmak lazım geldi. Eczahanede saatlerle süren üzüntü içinde beklemek, elleri kolları şişelerle, kutularla dolu bir an evvel şifa götürmek acelesiyle sokaklardan uçarak geçmek icap etti, gerekti. Ah, onu kurtarabileceğinden emin olsa böyle hiç durmadan hep koşacaktı. Bugünden sonra Ahmet Cemil ile İkbal'i her dakika bir parça öldüren, kurutup yakan o müthiş ateş arasında bir harp, savaş başladı. Artık evden çıkmıyor, uyumuyor, yemek yemiyor, yaşamıyordu. Kendisini yaşatmaktan men etmekle, yasaklamakla. Hayatının bir kısmını şu hayatının günden güne eksildiği görülen vücuda bahşetmek, bağışlamak istiyor gibiydi. İkbal ara sıra dalgınlıktan çıkıyor, şükran, minnettarlık ile dolu gözlerine bir tebessüm incilası, gülümseyiş parlaklığı gelerek bir vakitler tatlı sesiyle evin içinde daima ağabey hitabıyla selamladığı bu sevgili kardeşe kendisi şu evin içinde kayboluverecek olursa ne kadar bedbaht, mutsuz olacağını düşündükçe ağlamak istediği annesine bakıyor, ateşle yanan boğazından, ciğerlerinden kuru gelen sesle onlara lakırdılar edivermeye, söz söylemeye çalışıyordu. Fakat ateş, o müthiş umma, ateşli hastalık, bütün şu küçük aile halkının bir dakika yorulmayan uğraşmasına, didinmesine hep galip çıkıyor, daima bu vücudun hayatından bir parçasını koparmakta devam ediyordu. Bir gece Ahmet Cemil, İkbal'i biraz rahat bırakmıştı. Kaç gündür en ufak bir gürültüyü işitebilmek için odasının kapısını açık bırakarak, yorganını açmayarak yatağın üzerine öyle atılıveriyordu. Bu gece biraz sakin uyuyordu. Bir aralık, "Cemil, Cemil!" dediler. Yatağından atladı, dinledi. Sahi bir ses işitmiş miydi? Duramadı. Ta uykusunun derinliğinden gelen bu seste bir acılık vardı ki, birden kalbinde bir musibet hissi uyandırmıştı. Korktuğu şeyi şimdi bir vehimden, kuruntudan, esası, aslı, olmayan bir histen ibaret göreceğini ümide çalışarak odasından çıktı. Kardeşinin kapısı tamamen kapalı değildi. Eliyle itti. O zaman İkbal'i yatağının içinde oturmuş, gözleri müthiş bir şeyin temaşasıyla, dehşet verici bir şeyi görmekle, korkudan açılarak ta ötede duvara dikilmiş, ayaklarından ve arkasından kendisini zapta çalışan Sabiha Hanım'la seherin arasında elleri ihtilaç ederek, çırpınarak, bir hayalden müdafaya, kendini korumaya, hazırlanıyormuş gibi gerilmiş gördü, koştu. "Ne oluyor, ne oluyor?" dedi. Sabiha Hanım'la Seher, uykularından henüz bir korkuyla uyanmışlara, mahsus şaşkınlık ile söyleyemiyorlar, zaten gördüklerini anlayamıyorlardı. Ahmet Cemil kollarıyla İkbal'i sardı, soğuk terleriyle ıslanan çehresine yüzünü yanaştırdı. "İkbal, kardeşim, ne oluyorsun kardeşim?" dedi. O, onu işitmiyor, iri açık gözleriyle, o korkulu nazarıyla ta oraya, duvardan ayrılarak gelen muhacim, saldırgan, hayale bakıyor, nefsini müdafaaya çalışarak, zayıf vücudu gerilemek, titreyen kolları bir kuvvet aramak için uğraşıyordu. Sonra bu eller birdenbire Sabiha Hanım'ın orada bir çare araştırıyormuş gibi dolaşan serseri ellerini kavradı. Bir feryat, korkunç bir feryat, sık sık nefeslerle çırpınan göğsünü yırttı, artık mağlup ve mecalden mahrum, güçsüz. Kalan başı Ahmet Cemil'in omzuna düştü. Bu iki kardeşin gözleri şu dakikada son bir muhabbetle bakıştı. Ahmet Cemil şimdi bu zayıf vücudu kollarıyla sıkıyor, onu alıp götürmek isteyen şeyden koparıp kurtarmak istiyordu. Fakat kollarının arasında bu vücuttan uzun bir raşe, titreyiş ile bir şey akıyor, bir şey çekiliyor gibiydi. Tekrar gözlerini İkbal'in gözlerine dikti. "İkbal," dedi. Şimdi bu gözler onun bu feryadına karşı sakit, sessiz kaldı. Hala ona bakıyordu. Fakat artık onlarda bir şey noksan idi. 18. Bu matemin, yasın, içinden bir hummanın korkunç kabusundan uyanmış gibi çıkmış idi. İlk günü kalbinde bir şey şu gözlerinin önünde tahakkuk eden feciaya, gerçekleşen acıklı olaya, inanmamakta devam ederek bir ölüye karşı son vazifelerin ifası, yerine getirilmesi ile meşgul olurken o kadar büyük bir acı duymuyor, her günlük bir iş görüyormuşçasına koşuyordu. Fakat her şeyi bitip de o tabutu kaldırmak, bu eve bir daha avdet etmemek, dönmemek, üzere götürmek lazım geldiği zaman bu fecia bütün hakikatıyla gözlerinin önünde tecelli etti, göründü. Merdivenlerden sürünerek kızını son bir feryat ile selamlayan annesinin sesi, o insanların artık her şeyi unutup da bütün metaneti, dayanıklılığı, bir matemin kahrına, acısına, teslim ettikleri dakikaya mahsus özgü feryadı kulaklarını yırttı. O vakit dizleri titreyerek merdiven başına çöktü. Tabut yabancı ellerle kalkarak bu evi, şu ana ile kardeşi hafif bir meyil ile selamlıyor, gidiyordu. O zaman Ahmet Cemil'i Ali Şekip'le Ahmet Şevki Efendi kollarından tutmuşlar, kaldırmışlar. Artık nefsine bir temellük, kendine sahip olma kuvveti duymayan bu vücudu o tabutun arkasından sürüklemişlerdi. Şimdi bütün o müthiş günün tarihi zihninden uzak bir vakanın, olayın, müphem hatıraları, belirsiz anıları gibi geçiyor. Şu henüz 10 günlük vaka hayatında uzak, senelerce uzak bir maziye, geçmişe süzülüp gidiyordu. Fakat kalbinde hep o sönmek bilmeyen ateş yanmakta devam ediyordu. O gün güzel bir hava altında Ahmet Cemil'in matemiyle istihza alay ederek Haliç'in güneşli suları akar bir gümüş su gibi kayıklarının kenarlarından geçip gidiyordu. O arkadaşlarının hiçbiriyle lakırdı etmiyor, dik nazarı ile sulara bakıyordu. Sonra Eyüp'e geldiler, onu çıkardılar. Ahmet Şevki onun zihnini işgal etmek, düşüncesinden, şu düşünememekten ibaret olan donukluktan, bir dakika olsun ayırabilmek için gençliğine ait eski bir hatıradan bahsediyordu. Ahmet Cemil tabutun arkasından yürüdükçe yeni bir ölü geldiğine sevinerek koşuşan dilencilere bakıyor, bütün bu ölüler diyarının ölüm ile yaşayan halkını seyrediyor, bu tabuta kendisinden başka şu etrafındakilerin kayıtsızlığından azim bir eza, büyük bir eziyet ile üzülüyordu. Sonra namaz zamanını beklemek lazım geldi. Onu arkadaşları bir kahvenin önünde alçak bir iskemle üzerinde işgal, meşgul ediyorlardı. Artık bu günün bitmesi, bir an evvel şu yabancılar arasından çıkarak matemiyle yalnız kalması için sabırsızlanıyordu. Artık ağlamıyordu. Namaz kılarken, dua edilirken, sonra dilencilerden mürekkep oluşan alay ile kabre gidilirken hep sükut ediyordu. Orada henüz bitmemiş kabrin yanında yine beklemek icap etti. Mezarcılar yek diğeriyle, birbirleriyle konuşarak kazmanın ucuna tesadüf etmiş, denk gelmiş, gömülü eski bir mezar taşı parçasının çıkarılması için çare düşünerek çalışıyorlar. Bir ağacın dibinde mahallenin bekçisi iri gümüş saatini çıkararak geç kaldığına canı sıkılmış gibi bakıyor. Mezarlar üzerinde, duvar kenarlarında, ötede beride 20'şer para sadaka alabilmek için duran kadın, ihtiyar, çocuk, sakat ve sağlam dilenci güruhu, topluluğu sabırsızlanarak bekleşiyor. Tabut bir komşu kabrin üzerine ihmal edilerek bırakılıvermiş. Son istirahat, dinlenme yerinin hazır olmasını bekliyordu. O bunlardan artık tahammül edilmez, dayanılmaz. Bir üzüntü duyuyor. Bütün bu gördüklerine, kendi matemine karşı bir tahkir, hakaret gibi ciğerleri yırtılarak bakıyordu. Sonra kabir bitince tabutu iplerle sararak indirdiler. Kapağın baş tarafını testerenin asabı tahriş eden, sinirleri bozan, dişleri keserken Ahmet Cemil karnına basıyor. Bu sesi işitmekten tevellüt eden azabı, doğan acıyı tazyik etmek, bastırmak istiyordu. Fakat sonra kabrin üzerine atılan topraklar şişerek kardeşinin şu ebedi makarrı, şu sonsuz yeri gözlerinin önünde yükseldiği zaman birden bütün acıları taştı. O vücudu burada bırakmamak, şu toprakların gaspından, elinden almak isteyen bir his ile iki adım attı. Ali Şekip elini tuttu. Onu bir taşın üzerine oturmaya mecbur etti. Şimdi herkes sükut ediyordu, susuyordu. Bir hafız titreyen, ağlayan bir sesle şu taze kabrin üzerine ruhani, kutsal bir demet vaz ediyordu, koyuyordu. O zaman Ahmet Cemil ruhu okşayan, inşiraha, rahatlamaya benzeyen tatlı bir his ile şurada hafif hafif ağladı. Ah, o günün hatıraları, şimdi hep bunları birer birer tahattura hatırlamaya çalışıyor. O müthiş saatlerin hatıralarını sırasıyla ihya, canlandırmak için düşünüyordu. O akşam arkadaşları onu eve göndermemek istemişlerdi. Yalnız kalacak olursa büsbütün fena olacağını söyleyerek kendisini o gece işgal etmekte ısrar ediyorlardı. Fakat ona kabul ettirmek mümkün olamamıştı. Bilakis aksine matemine tamamıyla nefsini teslim etmek, kardeşinin doya doya acısını çekmek istiyordu. Eve geldiği zaman akşam olmuştu. Bugün Süleymaniye'nin kalbinin en iyisi, dostu olan şu mini mini evi, nazarına eskimiş kafesleri, alçak cumbası, sıvaları dökülmüş duvarları, tahta kapısı ile çirkin, barit, soğuk göründü. Kapıyı Seher açtı. Kalbinde garip bir his var idi ki o akşam eve girince bütün bugünün vakalarını yalan bulacağını zannettiriyordu. Seher'e bakamadı. Bu kızın kızarmış gözlerle kendisine bakan nazarından kaçmak istedi. Annesine görünmeye kuvveti yoktu. Doğru İkbal'in odasına kadar gitti. Onu hala orada görecekmiş vehminin, kuruntusunun mağlubu idi. Örtüleri kaldırılmış, cibinliği indirilmiş karyolasına kadar gitti. Bir müddet oraya baktı. Sonra hemen oraya, seccadenin üzerine atıldı. Birinci defa olarak feryat ihtiyacını zapt etmek, tutmak istemedi. Orada bağırarak, kıvranarak, şimdi bu evi tamamen boş bırakan kardeşi için kana kana ağladı. ''Niçin bana öyle bakıyorsun Cemil?'' ''Bilmem, sana bakıyor mu idim?'' O günden beri hayatından bir yarım asır geçmiş gibi çökmüş, ihtiyar olmuş idi. Öyle dalgınlıkları vardı ki saatlerle sürerdi. Artık düşünmek melekesinden tecerrüt etmiş, düşünme yeteneğinden soyutlanmış gibi bir lakırdı söylenirken boş gözlerini diker, öyle dururdu. Bugün Ali Şekip'in dükkanında yine gözleri arkadaşına tesadüf etmiş duruyor fakat onu görmüyordu. Ali Şekip elinden kalemini bırakarak defterini kapadı. Artık onu biraz sarsmak, ona biraz kuvvet vermek zamanı geldiğini anlamıştı. Ta yanına kadar geldi, yüzüne bakarak. ''Cemil, artık bu düşünceye bir hatime, son vermelisin.'' dedi. Cevap vermeyerek dinliyordu. ''Dünyada hiçbir kimse tasavvur edemezsin, düşünemezsin ki hayatından hiç olmazsa bir büyük matem geçmiş olmasın. Sana çarpıldığı musibete karşı kayıtsız, fütursuz, umursamaz. Davran demiyorum. Mümkün olmayacak şeyler tavsiyesinden ne fayda çıkar? Fakat sen her şeyden evvel kendi hayatını düşünmekle mükellefsin, yükümlüsün. Bak, bugün ne yapacağını bilmiyorsun. Evde bir annen var ki, tek ümidi senden ibaret. Bir eviniz var ki, küçük bir tedbir noksanıyla elinizden gidebilecek. O herife kaptırdığın makineler var ki kurtarmak lazım. Bunlardan sonra fakat hepsinden mühim olarak sen varsın. Bak yine yüzüme artık yaşamaktan vazgeçmiş bir adam gibi bakıyorsun. Biraz kendini silk, biraz damarlarında kanının cevelanını dolaştığını duy. Gerçekten hayattan vazgeçecek kadar ümitsiz, hülyasız mısın? Artık bu toprak parçasının üzerinde görülecek işin kalmamış olduğuna ciddi bir kanaatle hükmediyor musun? Gerçekten inanıyor musun? O arkadaşından gözlerini ayırmış, dalgın bir nazarla müphem, belirsiz bir noktaya bakıyordu. Ah, hayatının o ümidi, o hülyası, şimdi onu kendisinden ne kadar uzak görüyordu. Ali Şekip devam ediyordu. Bence artık bu uyuşukluğa bir fasıla, son, vermek zamanı gelmiştir. Biraz tesviye edilecek, düze çıkarılacak, şeyleri düşünmek lazım gelir zannederim. Ayağa kalktı, arkadaşının önüne dikilerek, her şeyden evvel tesviye edilecek diğer bir şey var ki onu unutuyorsunuz. Gözlerinde şimdi vahşi bir nazar vardı. Ali Şekip, arkadaşının hiç alışılmamış olan bu nazarından ürkerek, neyi unutuyoruz, dedi. Kardeşimi öldüren adamı, onu insanların adalet pençesine teslim etmek benim en evvel düşünülecek vazifem değil mi? Ali Şekip şimdi arkadaşının hayretle yüzüne bakıyordu. Kendi kendisine zavallı çocuk diyordu. Ne ile ispat edecek? Ondan bu suretle mi intikam almak istiyor? Arkadaşı için şimdi başka bir tarzda merhamet, acıma duyuyor. İntikam almak ihtiyacı içinde onun esbabını tedarik imkanından mahrumiyetini, onun gereklerini edinme imkanından yoksun olduğunu düşünerek aczinin, güçsüzlüğünün bütün acılığını hissediyordu. Şu dakikada bu meseleyi fikir selametiyle muhakeme edemeyeceğini, bu konuyu nesnel olarak konuşamayacağını anladı, düşündüğünü söylemekten içtinap etti, çekindi. Başını sallayarak, pek yapılamayacak bir şey değil, fakat bu mesele yine sırf hissiyata, duygulara ait bir şey. Ben seni biraz maddi, parasal, işlere sevk etmek, yöneltmek istiyorum dedi. Ahmet Cemil cevap vermek üzere idi. Ahmet Şevki Efendi'nin kapıdan giren göbeği göründü. O, vakit buldukça matbaadan sıvışarak buraya gelir, eski arkadaşları ile biraz dereden tepeden bahsederdi. Bugün Ahmet Cemil idare memurunu görünce bir teselli nefesi aldı. Kardeşinin vefatından beri ondan bir şey sormak istiyor, cesaret edemiyordu. Bugün 5 dakika evvel Ali Şekip'in başladığı muhavere, konuşma, anlamak istediğini istifsara, sormaya kuvvet verdi. Hatta mukaddime tertibine de, giriş cümlesine de lüzum görmeyerek Ahmet Şevki Efendi göbeğinin sıkletini, ağırlığını dinlendiren bir nefesle henüz solumaktayken sordu. Sizden bir şey anlamak isterdim. Fakat bana doğrusunu söylemenizi şiddetle rica ederim. Kardeşimin vefatına dair o herifle elbette bir lakırdı etmişsinizdir. Size ne dedi ve onun vefatını ne suretle telakki etti, nasıl karşıladı? Ahmet Şevki Efendi evvela bu suale taaccüp ediyor, şaşırıyor, göründü. Sonra kendisine mutat olan özgü tavrıyla omuzlarını silkti. Niçin doğrusunu söylemekliğim için ısrar ettin? Sana hakikati süsleyerek söylemek için bir sebep var mı? Bunu benden sormaya lüzum gördüğüne de şaşarım. Onu iyice anlamış isen vakayı ne yolda telakki etmiş olacağını da tasavvur edebilirsin. Olayı nasıl algılamış olacağını bilebilirsin. Benimle uzun uzadıya lakırdı etmedi. Ertesi sabah, dün cenazeye gitmişsiniz. Vah vah, teessüf ettim, üzüldüm. İyi kızdı, isabet oldu ki münasebeti kesmiş bulunduk. Yoksa çok mustarip olacaktım, üzülecektim, dedi. O kadar, sen daha ziyade bir şey mi bekliyordun? Ahmet Cemil sükut ediyordu. Bir adamın insanlık duygularından bu derece mücerret olabileceğine delalet eden, insanlık duygularından bu kadar yoksunlaşabileceğini anlatan, hikayeler işittikçe mübalağaya hamlederdi, abartı olarak görürdü. Bir sene zevci sıfatıyla, kocası olarak, yaşadığı bir vücudun mahvına sebebiyet verdikten, bir bedenin ölümüne neden olduktan, sonra bu kadar kayıtsızlık gösterebilmek için bir kalbin ne büyük kuvveti olmak lazım geleceğinde mütehayyir, şaşırmış idi. Ali Şekip'e baktı. Şimdi Vehbi Bey'in idare memurunun ağzında başka bir istihza, alay, manasıyla mazmunu teyit eden, içeriği kuvvet kazanan, o sözü hepsinde mütalaa beyanına, söz söylemeye imkan bırakmayan ağır bir nefret uyandırıyordu. Bu sırada dükkanın kapısından içeriye billur, kristal gibi çıngıraklı bir çocuk sesinin havadis dediğini işittiler. Bu sese hep aşina çıkarak başlarını çevirdiler. Kapıdan